Kafirlerle dostluk konusuna kaldığım yerden devam ediyorum. Ayetten çıkan ikinci hüküm olarak takiye konusuna geldik. Takiye caiz mi değil mi? Takiye neye denir? Hatırlarsanız ayetin son kısmında İlla en tettekum minhum tukate buyuruyor idi. Yani la yettehizil mu'minun el kafirine evliya min dunil mu'minin. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dostlar edinmesinler. Ve men yef'al zalik feleyse minallahi fi şey. Her kim bunu yapacak olursa Allah'la arasında hiçbir şey kalmaz. Allah'la dostluğunu kaybeder yani. Ve hiçbir şey üzere değildir. Yani Allah'tan gelen din üzerine olmamış olur. İslam'ın dediğin dışına çıkmış olur bunu yapan kişi. Ve وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكْ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْ اِلَّا Ancak şu durumda yapabilirsiniz yani. İlla en tettekum minhum tukate, onlardan sakınmak için takiye olarak o durum müstesna. Şimdi bu nedir? Yani takiye ne? Takiye kendini korumak demek, kelime manası. Sakınmak, kendini korumak. Ama ıstılahi manasında yani fıkıhta ne kastediliyor? Takiye ile fıkıh ilminde kastedilen nedir? Ne anlaşılmıştır? İbn Abbas'a göre düşmanın şerrinden korkan bir Müslüman kalbi imanla dolu olduğu halde dil ile küfür kelimesini söylemesi buna takiye denir. Yani ölümden kurtulmak için söylemediği takdirde kendisini öldürecekler çünkü. Ölümden kurtulmak için onların dediği küfür kelimesini söylemesine takiye denir. Ya da malını korumak için de olabilir. Bazı alimler yalnız canını korumak için değil malını korumak için de takiyeyi caiz görmüşler. Yani onlarla idareyi maslahat yapmak takiye. Yani onlarla karşı karşıya gelmemek, düşmanlık yapmamak. Çünkü onların içerisindedir kendisi ve kendisine, şahsına veya malına veya ailesine zarar verebilirler. O gibi durumlarda onlarla karşı karşıya gelmemek, düşman olmamak, ortamı idare etmek. Müslüman olduğunu belki yine bilecekler ama hani onlara düşmanlık yapmayan bir Müslüman, kafirlerle de güzel geçinen bir Müslüman, öyle görecekler kendisini. İdare edecek ortamı. Yani onlarla karşı karşıya gelmemeye çalışacak. Takiye bu. Yani bazen daha tehlikeli bir durum varsa Müslümanlığını da gizleyebilir diyenler de olmuştur bazı alimler. Yani din noktasında da takiye yapabilir. Yani sadece şahsını ve malını koruma noktasında değil, din noktasında da takiye yapabilir. Yani Müslümanlığını gizleyebilir. Yani küfür kelimelerini belki söylemez, belki Müslüman değilim demez ama Müslümanım da demez. Müslüman değilim demez ama Müslümanım da demez. O şiddetli tehdit altında, yani küfür kelimesini söylemezsen sen öldürürüz denildiği zaman, Müslüman değilim de, mesela işte şunu inkar et dendiği zaman, onu diyebilir, onların dediği şeyi söyleyebilir. Bu durumda kafir olmaz ve günahkar da olmaz. Kalbinde iman olduğu için, çünkü imanın aslı tasdiktir. Tasdik devam etmektedir kalbinde. Yalnızca diliyle onların dediğini söylemektedir. Dolayısıyla bu caizdir ve bununla ilgili delillere de geleceğiz. Ama mesela böyle bir ölüm tehdidi olmadığı halde, böyle bir ölüm tehdidi yok ve kendisinin Müslümanlığını gizliyor. Yani Müslüman değilim demiyor ama Müslümanım da demiyor. Durumunu gizlemeye çalışıyor. İdare ediyor ortamı. Onlara tebessüm ediyor. Nasılsınız, iyi misiniz filan mesela. Düşman olmamaya çalışıyor. Çünkü onların içinde. Kendisine zarar verebilirler. İşte bu takiyye. Tabii bunun şartları var. Nereye kadar caiz? Nereden sonra caiz oluyor? Nereye kadar caiz oluyor? Hangi sebeplerle caiz oluyor? Öyle tamamen serbest bir şey değil. Nereden sonra caiz olacak? Çok küçük bir menfaat karşılığında takiye caiz olacak mı? Kendini gizlemek ya da onlardan gibi görünmek ya da onların dediklerini demek. Çok küçük bir menfaat karşılığında caiz olacak mı? Bunlara geleceğiz. Yani bugün özellikle takiye konusu önemli bir konudur. Çünkü baskının olduğu bütün memleketlerde neredeyse herkes takiyeci olmuştur. Yani sadece bizim Müslüman camia değil, baskı altında olan Müslüman camia değil sadece. Aslında diğerleri de, onlar da takiye yapmaktadırlar. Mesela adam aslında dinsiz, Müslüman gibi görünüyor. Bazen inşallah, maşallah filan gibi kelimeler kullanarak aslında bize takiye yapıyor. Aslında bizden değil, aslında Müslüman da değil. Belki ateist, belki komünist ya da mesela İslam'ı bu çağa uygun görmüyor. Aslında belki İslam düşmanı. Ama mesela bir cenaze olduğu zaman mesela cenazeye gidiyor. İşte Allah rahmet etsin filan diyor mesela. Ya da işte bazen inşallah, maşallah gibi kelimeler kullanıyor. Böylece siyaset yapıyor ve aslında bize takiye yapıyor. Kendini bizden gibi gösteriyor. Ben sizdenim demiyor ama ortamı idare ediyor. Yani esasında şu anda sadece Müslüman insanlar değil takiye yapanlar. Hani Müslümanlar laikliği kabul etmeyenler bile laikmiş gibi davranıyor, hani bazı böyleydi. Öyle davrananlar sonuçta hakikaten laik oldular. Şu anda gerçekten laikliği savunur hale geldiler, sevmeye başladılar. Zamanla o hale geldiler. Nasıl ki bizim bu camianın insanları, onların şerlerinden korunmak için onlardan gibi görünüyorlar ise, takiye yapıyorlarsa, ki buna takiye denir mi? Yani belki takiye de, fakat meşru olan bir takiye mi? İslam'ın kabul ettiği bir takiye mi bu? Yani öyle bir tehlikeli bir durum mu var da sen onlardan görünüyorsun? Öyle bir ihtiyaç mı var ki? Yani meşru bir takiye mi bu? Hani o ayrı bir konu. Ama kendilerince takiye yapıyorlar. Yalnızca takiye yapanlar Müslümanlar değil. Hani onların şerrinden korktukları için yalnızca takıyı yapanlar bunlar bizimkiler değil. Aslında onlar da yapıyorlar. O İslam düşmanları da yapıyorlar. Gerçek kimliklerini ortaya koymuyorlar. Adam aslında Müslüman değil. Aslında adam İslam'dan nefret de ediyor. Kabul de etmiyor. Ne namazı kabul ediyor, ne orucu kabul ediyor. Bunları gereksiz görüyor. Ne de la ilahe illallah'ı kabul ediyor. Allah'ın dediği olmalı desen kabul etmez, reddeder. O zamandı der, bu zamanda olmaz öyle der. Çöl kanunları diyor, Allah'ın kanunlarına çöl kanunları diyor. Adam aslında Kur'an'la alay eden ve sevmeyen bir adam. Ama gerçek kimliğini ortaya koyarsa o zaman insanlar anlar, uyanır, dostunu düşmanını tanımaya başlar, kafiri tanır, Müslümanı tanır, uyanış başlar, ondan korktuğu için, halkın uyanmasından korktuğu için bunlar böyle açık konuşmuyor. Bazen inşallah maşallah diyor. Yani ortam idare ediyor. Aslında onlar da takiye yapıyorlar. Bizimkiler canlarından korkuyor güya. Ya da kendilerince İslam'a hizmet etmek için böyle gerektiğine inanıyor. Onlar da halkın uyanmaması, onların ne olduğunu anlamamaları için takiye yapıyor. Esasında çok kimseye takiye yapıyor yani. Takiyeci bir toplum olduk yani. Yani sadece Müslüman camiayı suçluyorlar, takiye yapıyorsunuz. Aslında siz layık değilsiniz ama bizden gibi görünüyorsunuz, takiye yapıyorsunuz, bizi aldatıyorsunuz diyorlar. Esasında kendileri de yapıyorlar. Onlar da Müslüman gibi görünüyorlar. Halk uyanmasın diye. Demek ki takiye insanın kendisini veya malını düşmanın şerrinden korumak için ortamı idare etmesi, onlara tebessüm etmesi vesaire, idareyi maslahat yapması, takiyenin bir şekli, demin de ifade ettiğim gibi ikrah-ı mülci esnasında, yani ölüm tehdidi olduğunda mesela İslam'ı inkar etmek. Ammar bin Yasir'i yakalamışlardı. Hubeyb radıyallahu anhu'yu yakalamışlardı. Ammar bin Yasir'e İslam'ı inkar etmesini söylediler. Yoksa öldüreceğiz dediler. İnkar etti, kurtuldu. Hubeyb inkar etmedi, onu şehit ettiler. Ammar bin Yasir geldi, olayı anlattı Efendimiz'e. Allah Resulü buyurdu ki, kalbini nasıl buldun? O anda kalbin nasıldı? Dedi ki, imanla doluydu, mutmaindi ya Resulallah. Allah Resulü buyurdu ki, eğer onlar bu vaziyete gene dönerlerse, yani yine sana aynısını yaparlarsa, فَاِنْ عَادُوا فَعُوتُ, sen de aynı vaziyete dön. Yani sen de aynı şekilde yine takiye yap, kendini koru. Yani bunu, bu caiz yani. Öldürülmemek için onların dediğini söyleyebilirsin, dedi. Hubeyb hakkında da Efendimiz, o söylemeyip de şehit olan sahabi hakkında da dedi ki, Seyyid-i Şuhada, şehitlerin efendisidir o. Ve huve rafiqi fil cennet. O cennette benim arkadaşımdır, dedi. Bundan anlıyoruz ki söylememek ve direnmek, ölümü göze almak, şehadeti göze almak daha üstün bir mertebedir. Azimet odur. Üstün olan odur. Diğer yalnızca bir ruhsattır. Onların dediğini demek, öldürülmemek için veya tüm malını el koyacaklar veya bir uzvunu koparacaklar, gözünü kör edecekler, kulağını kesecekler, elini ayağını koparacaklar gibi ölüm tehdidi veya bir uzvun koparılması, telef edilmesi ya da bütün malın el konulması gibi bir ciddi bir tehdit olduğunda onların dediğini söyleyip o tehlikeden kurtulmak caiz görülmüştür. Peygamberimizin Ammar bin Yasir'e bir daha başına gelirse aynısını yap demesinden bu anlaşılıyor. Ama Hubeyb hakkında ise o cennette benim arkadaşımdır demesinden, şehitlerin efendisidir demesinden anlaşılıyor ki o üstün olanı yapmıştır. Demek ki bu gibi durumda takiye yapmamak, ölümü göze almak bazı insanlar için duruma göre de değişebilir bu. Bazı insanlar için daha takvadır, en üstün olan odur. Onun orada ölümü göze alması bütün Müslümanlara cesaret verecekse, onların daha direnmelerini sağlayacaksa, ölümü göze alması gerekebilir bazı insanların. Durumuna göre, şartlara göre bazen genellikle bu takvaya uygun olandır, azimet budur. Bazı özel durumlarda böyle olmayabilir. Mesela öldürülmemesi gerekiyorsa, onun çok önemli bir konumu varsa, onun hayatta kalması gerekiyorsa, çok önemli bir bilgiye sahipse, mesela o bilgiyi diyelim bir yere ulaştıracaksa, hayatta kalması daha önemliyse, o durumda onların dediğini söyleyip kurtulması daha takva olur, azimet olmuş olur. Kendini düşündüğünden değil, İslam'ı düşündüğünden, kendine acil ihtiyaç olduğundan dolayı. Ama normal şartlarda ölümü göze alması azimettir. Onların dediğini demesi, kendini kurtarması da ruhsattır sadece. Caizdir ve bu lafları dediği için kafir olmaz ve günahkar da olmaz. Bu da bir takiye. İkrah esnasında, ölüm tehdidi ve uzvun telef edilmesi tehdidi esnasında başvurulabilecek olan takiye. Hatta mesela yalancı bir peygamber, peygambercik, Müslümancık, Müseylime, Müseylimetül Kezzab, o iki Müslümanı esir almıştı, onun adamları. Onlardan birine sordu, dedi ki, Muhammed nedir? O sahabi dedi ki, peygamberdir. Onun peygamberliğine şehadet eder misin? Ederim dedi. Ben neyim dedi? Benim de peygamberliğime şehadet eder misin dedi Müseylim'e. O korkusundan evet dedi. Diğeri de ona da sordu. Dedi ki, Muhammed'in peygamberliğine şehadet eder misin? Evet dedi. Bana eder misin dedi. Duymuyorum seni dedi o sahabi. Bir daha söyledi Müseylim'e. Duymuyorum dedi. Bir daha söyledi, duymuyorum dedi. Bunun üzerine onu öldürdü, şehit etti. Demek ki o küfür kelimesini söylemek istemedi, azimeti tercih etti. Diğeri ruhsatı tercih etti. Azimet daha üstündür, ruhsat sadece caizdir. Normal şartlarda bu böyledir. Şimdi takiyenin meşru olduğunu ayet bu şekilde ortaya koymuş oluyor. İlla en tettakum minhum tukate. Onlardan ancak sakınmak için takiye yapmanız durumu başka. Yani onlar dost edinemezsiniz. Ama onlardan korktuğunuz zaman sakınmak için, onların şerlerinden uzak durmak için ortamı idare etmeniz başka. Yani bu onları dost edinmek sınıfından değildir demek istiyor. Onları dost edinmiş sayılmayacaksınız bu durumda. Yani mesela düşman tabii iki kısım. Birisi din namına düşmanlık yapan, biri de menfaat namına düşmanlık yapan. din namına düşmanlık yapıyorsa ve tehdit ediyorsa, yani takiye yapmak o durumda caiz mi? Evet, caiz. Mesela Müslüman diyelim ki dinini açıkça ortaya koyabileceği bir ortamda değil. Dinini yaşayabileceği bir ortam yok. Bu durumda takiye yapacağına hicret etmesi gerekir. Dinini yaşayabileceği bir yere. Çünkü Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki o hicret etmemiş, memleketinden dışarı çıkamamış ve kafirlerin içinde yaşamış ve hep onlar gibi davranmak zorunda kalmış, dinini yaşayamamış olan ve kendi kendine zulmetmiş olan Müslümanlar hakkında ayet buyuruyor ki melekler o zalimlerin canlarını alırken, bakın bunlara zalim diyor, kafirlerin içinde kalmış, orada yaşamış ve oradan gidebilirdi, Müslümanların arasına katılabilirdi, daha rahat yaşayabilirdi, İslam'ın tamamını yaşayabilirdi. Onu yapmadı, menfaatleri için, evini barkını bırakmamak için orada yaşamaya devam etti. Bundan dolayı da bir sürü günahlara da girdi, yaşayabileceği İslam'ı yaşayamadı, yapabileceklerini yapamadı ve Kur'an bunlara zalim diyor. Kendi kendine zulmetti. Kendini kötü duruma düşürdü. Bu zalimlerin canlarını alırken melekler der ki, fîmâ kuntum, ne yapıyordunuz? Ne işteydiniz? Hayattayken. Demek ki bakın bu ölmek üzereyken bu soru soruluyor. Yani kabir sualinden evvel bir de ölüm döşeğindeyken soru var. Ama artık dil tutulmuş, biz duymuyoruz. O onlara cevap veriyor, başka bir lisanla, rüyadaki gibi cevap veriyor ama artık biz onun sesini duymuyoruz. Belki gözü de kapalı. Tam ölüm anında melekler ona soruyor. Fîmâ kuntum, ne yapıyordunuz? Sağlıklıyken yani. Nasıl yaşadınız? Ne işteydiniz? Derler ki, قَالُوا كُنَّا مُسْتَدَعْف۪ينَ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde zayıf bırakılmış aciz kimselerdik. Yani bir şey yapamadık. Zayıftık, fakirdik, acizdik. Gücümüz yoktu, taraftarlarımız azdı. Gücümüz yetmedi kafirlere, cihat edemedik. Ortam idare ettik, yaşadık gittik. Melekler onlara der ki, elem tekun erdullahi vasi'a, Allah'ın dünyası, yeryüzü geniş değil miydi? Fetuhaciru fiha, oraya hicret etseydiniz ya, Allah'ın dünyası geniş değil miydi ki, bulunduğunuz yere saplandınız kaldınız, takiye yaptınız durdunuz, onlardan gibi görünüp durdunuz, neden tavrınızı koymadınız, neden İslam yaşayabileceğiniz bir yere gitmediniz? Allah'ın arzı geniş değil miydi ki? Demek ki kabul edilmeyecek bu mazeret. Zayıftık, acizdik, gücümüz yoktu. Gideydin, başka yere gideydin, tüm dünyayı Allah insanlar için yaratmış, illa orada mı kalacaktın? Ve Mekke'nin fethinden evvel hicret farz idi Müslümanlara. Gitmek zorundaydı. Müslümanları güçlendirmek için hepsi oraya toplansınlar diye. Tüm Müslümanlar Medine'ye toplansınlar ve İslam güçlensin, bir devlet olsun. Müslümanları güçlendirelim. İki, İslam'ı yaşayabilelim. Üç, kafirlerle cihat edebilecek bir güce ulaşalım. Ondan dolayı hicret farz idi. ve hicret etmeyenlerden de sorumlu değilsiniz buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Hicret edebilirdi, etmiyorsa, toprağa bağlanmışsa, mala mülke bağlanmışsa onlardan sorumlu değilsiniz. Yani başlarına bir şey gelirse gelir. Onlar da adam olaydı, hicret edeydi. Aranıza katılaydı. Namaz nasıl farz ise hicret de öyle farz idi. Peygamberimiz Mekke'yi fethettikten sonra buyuruyor ki La hicrete ba'del feteh. Fetihten sonra hicret yok. Fetihten sonra. Yani neden? Çünkü zaten Mekke'de İslam devleti oldu. Artık İslam'a teslim oldu. Hicrete gerek kalmadı. Hatta birisi geldi dedi ki ya Resulullah benim babam hicret etmek istiyor. Fetihten sonra oldu bu olay. Hicret etmek istiyor. Medine'ye gelmek istiyor. Efendimiz işte bunu söyledi. Fetihten sonra hicret yok. Daha evvel geleydin. Artık hicret sevabı yok. O zaman gelecektin. Zaten Mekke'yi fethettik. Daha gelmenin bir gereği kalmadı ki. Zaten Mekke'de artık Medine gibi oldu. Gelip ne yapacaksın? Yani fetihten sonra hicret yok. Demek yani Mekke'nin fethinden sonra Medine'ye hicret artık gerek kalmadı. Yok. Yoksa başka memleketlerde yine hicret var. Başka hadislerde hicret kıyamete kadar devam edecektir buyuruyor. Bu Mekke'de Medine'ye hicret yok. Ama başka memleketlerde gene hicret olacaktır. Müslüman bulunduğu yerde yaşayamıyorsa, yaşayabileceği bir memleket varsa neden gitmiyor? İslam yaşayabileceği bir yer varsa gitmesi lazım. Tabi hicret sadece bedenen olmaz. Yani şehir değiştirmekle, devlet değiştirmekle olmaz. Hicret aynı zamanda manevidir de. Arkadaş çevresini değiştirmek de bir hicrettir. Günahlardan kaçınmak da, uzaklaşmak da hicret. Zaten hicret uzaklaşmak demek. Günahlar, yani bunlar mecazi, manevi hicretler. Demek ki bulunduğu yerde İslam yaşayamıyorsa, takiye yapmak zorunda kalıyorsa, hep kendini gizlemek, onlardan gibi görünmek zorunda kalıyorsa, öyle yapana kadar hicret etsin. Bu durumda hicret vacip olarak kabul edilmiştir. Ama çocuk, yaşlı, kör, kötürüm, imkanı yok, gidecek durumu yok. Onlar için fetva ve yani cevaz İslam'da verilmiştir. Yani onlar gitmeyebilir. Onlar bulunduğu yerde kalması gerekiyor. Gidemiyor, imkanı yok. Toprağa bağlandığından, taptığından değil de imkanı yok yani kör, kötürüm yani. Kim götürecek kendisini? Eski zaman şartlarında özellikle. Ve bu durumda kalabilir ve takiye yapabilir. Yani kendisine bir zarar vereceklerse kafirler, orada tavrını koymaz. Her konuda İslami bir tavır koyarsa, başına bela gelecekse, öyle yapmaz, ortamı idare eder. İşte o zaman takiye kendisine caiz olur. Hicret edebiliyorsa etmek zorunda yani. Yani demek ki takiye çok öyle geniş kapsamlı bir şey değil. Her türlü kendini gizlemek, her şekilde öyle bir şey yok yani. Yani hicret edebiliyorsan bir kere etmek zorundasın. Edemiyorsan, gidemiyorsan ve onlar da seni tehdit ediyorsa, tavrını koyduğun zaman, onlara tavrını koyduğunda, öldüreceklerse, ya da malını el koyacaklarsa, ya da bir uzvunu telef edeceklerse, hapse atacaklarsa, zulmedeceklerse, o gibi durumlarda onların dediğini diyebilir, ya da ölüm tehditleri falan varsa ya da öyle bir tehdit yoksa onlardan gibi görünebilir, sessiz kalabilir, her şeylerine itiraz etmez. Tebessüm eder, iyi günler der. Mesela nasılsınız, iyi misiniz der. Aslında bir rivayette hadis olarak gelmiştir. Bir rivayette de Ebu Derda'dan rivayet olarak, onun sözü olarak gelmiştir. Nice kimseler var ki kalbimizden onları lanetleriz ama yüzümüz onlara güler. Yüzümüz güler ama kalbimizde onları lanetleriz buyurulmuştur. Öyle davranır yani. Tebessüm eder. İyi günler. Nasılsınız? Böyle. Yani küfür kelimesini söylemesini gerektiren bir tehdit yoksa bu kelimeyi söyleyemez. Allah'a veya mesela peygamber inkar et, etmezsen seni öldürürüz denirse takiyi olarak onların dediğini söyleyebilir. Ama mesela tabi yani darurat tubihul mahzurat, zaruretler haramı mübah kılar. Burada bir zaruret durumu var. Çünkü ölüm tehdidi var. Veya bir uzvunun telef edilmesi tehdidi var. Bu durumda zaruret var ve haram mübah olur. O küfür kelimelerini söylemek caiz olur. Ancak küçük bir tehditte bu caiz olmaz. Mesela sana bir tokat çekeriz. Allah inkar etmezsen. Sana bir yumruk vururuz deseler Allah'ı veya işte İslam'ı inkar edemez, o yumruğu yemeyi göze almak zorunda. Ölüm tehdidi varsa ancak o zaman veya bir uzvun telef edilmesi tehdidi varsa böyle bir şiddetli durumda ancak caiz olur. İnkar. Ve o da evet darurat-u bihil mahzurat, yani zaruretler haramları mübah kılar, o anda onu yapmak caiz olur ama aynı zamanda şu da söylenmiştir kaide olarak, darura tukadder bi kaderihe, zaruret de miktarına göre takdir edilir, ne kadar zaruret var o kadar caiz olur. Yani mesela adam dedi ki peygamber inkar et dedi, bu korkusundan peygamberi de kitabı da Allah'ı da ahireti de inkar etti mesela, kafir olur. Ne kadar zaruret varsa o kadar caiz olur. Tıpkı mesela ölmek üzere olan bir insanın leş yemesi gibi. Ne kadar yiyebilir? Ölmeyecek kadar. Doyası yiyemez. Yürüyebilecek kadar. Yakında bir köy varsa oraya kadar mesela gidebilmesi için ne kadar gerekiyorsa o kadar yiyebilir. Ayaklarına bir güç gelecek kadar. Aynen öyle. Yani bu tehdit durumlarında, ikrah-ı mülci durumlarında da ne kadar ikrah varsa o kadar. Mesela peygamberi inkar et diyorlarsa peygamberi inkar edebilir. Kur'an'ı da inkar edeyim bari bu arada. Ya da işte onları razı etmek için, hoşlarına gitsin diye. Tamam, peygamber de yok, kitap da yok, hiçbir şey yok dese kafir olur. Ya yani sınırı var. Darura tukadder bi kaderihe. Miktarına göre, öyle rastgele değil. Ne kadarsa o kadar. Demek ki takiyye caiz ama yani bu kafirle yasaklanmış olan dostluk nev'inden değil. Dostluk değil bu zaten. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. Tebessüm. İyi günler. İdare-i maslahat, yani karşı karşıya gelmemek için. Ona neden? Çünkü onların içinde yaşıyor. Müslümanların içinde yaşarken, Müslümanların çok olduğu bir yerde, kafire niye takiye yapsın? Caiz olamaz. Zaten Müslümanlar güçlüyse orada, kafirlere takiye caiz olamaz. Müslümanların memleketinde yaşayıp kafirler gibi kafirlere kendini iyi göstermek için hep takiye yapıyorlar. Kimliklerini ortaya koymuyorlar. Bu caiz değil. Müslüman kimliğini ortaya koymak zorundadır. ne zaman ortaya koymaz? Hatta Müslüman zulme de karşı koymak zorundadır. Kafire de tepki göstermek zorundadır. Ancak onların içinde yaşıyorsa, onlardan bir zarar gelecekse o zaman tepki göstermeyebilir. Ortamı idare eder. Ama onlara yardım da etmez. Takiyenin şartları var. İstediğin gibi davranamaz. Onların arasından kaçması mümkünse kaçmalı. Kaçamıyorsa takiye yapabilir. Ve onlar mesela dese ki gel bize yardım et. Fe mesela madem ki bizimle güzel geçiniyorsun, bize yakın gibi davranıyorsun, düşman değilsin. O halde gel bize yardım et, mesela Müslümanları öldürelim. Veya biz Müslümanları öldüreceğiz, mesela bize silah ver. Veya işte sen evini kullanalım. Veya senin tarlanı kullanalım. Onları öldürmeye gidelim. O yoldan geçelim. Haram. Takiye ne kadar caiz? Müslümanların aleyhinde değilse caiz. Kendini korumuş oluyorsun ama Müslümanlara da zarar vermiyorsun. Müslümanların aleyhinde ise onlara yardım edemezsin. Türkiye ne yaptı? Amerika'ya yardım etti. Irak'ın aleyhinde. Bunu bazıları takiye olarak yorumluyorlarsa Allah'tan korksunlar. Böyle bir takiye hiçbir mezhepte yok. Kafire yardım ediyorsun ve kafire bomba, füze gönderiyorsun. Onlar da o bombaları Irak halkının başına atıyorlar. Ve bu takiye olacak, öyle mi? Bu takiye değil, bu hıyanettir. Bu siyaset değil, bu hıyanettir. Bu strateji değil, bu hıyanettir. Tezkereye geçirmeye çalıştılar, hatırlıyor musunuz? Bu insanlar namaz kılan insanlar. Namaz kılıyor diye gerçeği söylemeyecek miyiz? Kardeşim olsa gene gerçeği söylerim. Zaten bu gerçeği söylemeyenler yüzünden bu hale geldik. Herkes kendini siyaset uzmanı falan zannediyor. Kimse gerçeği konuşmuyor ve siyaset yapıyor güya. Halbuki en güzel siyaset gerçekleri konuşmaktır. Gerçekleri konuşmuyorlar. Neymiş? Hükümetteki bazı insanlar namaz kılıyor, başbakan namaz kılıyor, karısı başörtülü filan. O zaman yani konuşmayacak mıyız yani? Bu hıyaneti söylemeyecek miyiz yani? Tezkereyi geçirmeye çalışmadılar mı? Amerikan tankları, topları, ağır silahları Türkiye üzerinden Adana'dan geçip Irak'a gidecekti ve Iraklıları öldürecekti. Tezkere ucundan döndü, 1-2 oyla kaybetti. Ucundan döndü, tezkere geçmedi. Ama aslında geçti. Sonradan İncirlik üzerinden, hava yolundan büyük uçaklarla o malzemeler gene götürüldü. Karayolundan gitmedi, hava yolundan gitti yine. Ve bu bir tahmin değil. Amerikan Savunma Bakanlığı, Pentagon bunu açıkladı. O zaman 100 bin ton, 100 ton değil, 100 bin ton mühimmat, bomba, füze vesaire, 100 bin ton mühimmatın İncirlik üzerinden Irak'a götürüldüğünü Amerika açıkladı. O zamanın rakamı bu ve resmi rakam. Ondan sonra yıllarca devam etti, halen devam ediyor bu sevkiyat. Halen devam ediyor. Belki 1 milyon ton oldu. Halen yardım gidiyor Amerikan askerine. Türkiye üzerinden yardım gidiyor. Kamyonlarla gidenler de hariç, Amerikan askerlerine gönderilen elmalar, armutlar, muzlar hariç. Bunun neresi Müslümanlıktır, neresi insanlıktır? Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim, müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Bunu yapanın Allah'la dostluğu kalmaz buyuruyor. Bu nedir şimdi? Irak halkını bırakıp Amerika'yı dost ediniyorsun. Buna takiye diyemezsin. Takiye nedir? Demin anlattım. Ortamı idare etmektir. Karşı koyamıyorsan, tavrını gösteremiyorsan, zulme karşı gelemiyorsan, onların içindeysen, onlar güçlüyse, onlara karşı koyacak gücün yoksa, idare ediyorsun, tavrını koymuyorsun. Yoksa tavrını koyman gerekir aslında. Gücün yetmediği için seni de öldürürler diye düşünüyorsan, tavrını koymuyorsun sadece, ortamı idare ediyorsun. Bu, yoksa kafire yardım etmiyorsun. Edemezsin. Bu takiye değil, bu hıyanet. Ve vallahi billahi bu Amerikan askerine götürülen yardımlara imza atanlar ne kadar başka hayırlı hizmetleri olursa olsun bu günahını karşılamaz. 1 milyon, 1,5 milyon Iraklı şehit edildi. O bombalarla, Türkiye'nin gönderdiği bombalarla, Amerikan askerine gönderdiği ekmekle, yemekle, domatesle, elmayla, armutla, o füzeler, o mermiler Irak halkının başına atıldı. O ekmeği, o yemeği, o elmayı, o armutu Amerikan askeri yedi, namuslarımızı kirletti. 4 milyon çocuk yetim bırakıldı. Kaç milyon insan sakat kaldı. 1,5 milyon da şehit verildi. Ve bütün Irak yerle bir edildi. Ve kaç bin kadının da namusu kirletildi. Amerika'yla beraber olanlar hem vallahi hem billah bunun hesabını verecekler. Bu siyaset değil, bu hıyanettir. Şimdi Irak'taki liderler, siyasetçiler, Amerikan uşakları şu anda Türkiye'ye bir şey demiyorlar çünkü onlar da Amerikan uşaklığı yaptığı için. Şu an Türkiye'ye bir şey demiyorlar. Ama yarın devran değişir. Yeni liderler gelir. Hükümetler gider, başka hükümetler gelir. 20-30 sene sonraki Iraklılar Türkiye'nin bu hıyanetini konuşacaklar. Amerika bize 2003 yılında saldırdığında Türkiye yardım etti diyecekler. 1,5 milyon insanımızın öldürülmesine Türkiye yardım etti diyecekler. Bunu mekteplerde çocuklara okutacaklar. Irak'ın tarih kitaplarında bunlar yerini alacak. Irak'ın çocukları bunu yarın okul kitaplarında okuyacak. Türkiye Amerika'ya yardım etti, bizim insanlarımızın öldürülmesine yardım etti diyecekler. Hep böyle gitmeyecek. 20-30 sene sonra durum değiştiğinde o zamanki nesiller Türkiye'ye lanet okuyacak. Hep şimdiki hainler başta kalmayacak, o hainler değişecek. Ve bu kitaplara girecek. Bu millet hain bir millet değildi. Değildir de. Halen de değildir. Ama onların seçtiklerinin bu yaptıkları hıyanettir. Mesele Saddam olsa defolsun gitsin, Saddam'ı seven yok zaten. Mesele Saddam değil, mesele Irak halkına atıldı bu bombalar. Saddam için olsa Saddam'ın canı bir kurşunluk. Yani Amerika Saddam'ı istese 500 metreden, istese 5 kilometreden kafasına bombayı indirirdi. 500 metreden alnının ortasından vururdu onu. Yani bir operasyon düzenlerdi, onu hallederdi. Mesele Saddam değil ki, mesele Irak halkına ve bölgeye hakim olmak. Ve dünyayı korkutmak. Ve orayı ele geçirmek. Ve İran'a da komşu olmak, İran'ı da oradan vurabilmek için. Bir sürü hesaplar var. Yalnız petrol değil. Petrol en sonki mesele. Siyasi hesaplar var. Ve bunun adına takiye denilemez. Bazıları o yıllarda 2003, 2004, 2005 yıllarında ben bunları anlatırken o yılların kasetlerine bakın. O günlerde ben bu konuya ne kadar temas ettim. Her hafta bu konuya temas ederdim. Bu yapılanın caiz olmayacağını. Ben bunları anlatırken bazıları, hocam ne yapsınlar, işte güçleri yetmiyor gibi laflar ederlerdi. Bu ne yapsınlar diyenlere derim ki, orada öldürülen senin çocuğun, anan, baban, kardeşin olsaydı böyle rahat konuşmazdın. Namusu kirletilen kadın senin karın, kızın, bacın olsaydı, anan olsaydı sen böyle rahat konuşmazdın. Sana değmemiş ya, Müslümanın derdini çekmiyorsun, senin imanın yok. Peygamberimiz buyuruyor ki, Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. İşte bu imansızlıktır. İmanı olan Irak halkının derdiyle dertlenir. Ve ne yapsınlar canım diye konuşamaz. Ne yapsınlar öyle mi? Yardım etmesinler. Amerika'ya karşı koyamıyor. Tamam, karşı koyamıyorsa yardım da etmez. Yardım etme bari. Irak halkına yardım etmiyorsan bari Amerika'ya da yardım etme. Bunun karşılığında Amerika sana ne verecek? Verdiği ne biliyor musunuz? Çay kaşığıyla veriyor, çömçeyle alıyor. Verdiği nedir? Verdiği şu işte, Türkiye'deki Ergenekoncuları, darbecileri içeriye doldurdu Amerika. Operasyonun arkasında Amerika var aslında. Onların gücünü biraz kırdı. Katı laikleri hapse attı. Ilımı laikleri yerine getirmek için. Gene kendi adamları aslında yerine getirecekleri. Elde ettiği sadece bu kadar. Ve Orta Doğu'da Türkiye'yi biraz tanıttı. Niçin tanıttı? Gene kendi menfaati için. Türkiye'ye bir rol vermiş. O rolü yapabilmesi için Türkiye'nin tanınması lazım. Güçlü olması lazım. Gene Amerikan menfaatlerini korumak için. Türkiye'ye verilen rol bu. Amerikan menfaatlerini Orta Doğu'da koruması. O yüzden güçlendirildi Türkiye az bir şey. Kafiri dost edindiniz. Bunun hesabını Allah'a vereceksiniz. Vallahi sabaha kadar namaz kılsanız 1,5 milyon Iraklının günahını çekemezsiniz. Sevabınız buna yetişmez. Siz bu memlekette başörtü meselesini halletseniz vallahi billahi oradan kazanacağınız sevap buradaki günaha denk gelmez. Arada dağlar kadar fark var. 1,5 milyon Iraklının ölümüne yardım ettiniz. Vallahi billahi o kana eliniz bulaştı. Yardım ettiniz. O yetim çocukların yetim kalmasına yardım ettiniz. O kirletilen namusların kirletilmesine yardım ettiniz. Bunun hesabı çok acı olacak. Bu takiye değil. Takiye Müslümanların aleyhinde kafire yardım etmek değildir. Sessiz kalmaktır kafire. Gücün yetmiyorsa idare etmektir. Takiye bu. Takiye konusunda hariciler takiyeyi tümden reddederler. Böyle bir şey yoktur İslam'da derler. Yani Müslüman tavrını koymak zorunda, ölümünü de göze almak zorundadır. Haricilerin görüşünün ehemmiyeti yok. Çünkü onlarda ilim yok zaten. Şia'ya gelince Şiiler de tam tersine, haricilerin tam zıddına takiyeyi vacip görürler. Birçok durumda. Ehl-i sünnette ise takiye ancak caizdir. Şia takiyeyi vacip görür çok yerde. Bilhassa mala ve cana ciddi bir tehdit varsa takiyeyi vacip görür. Hatta Şia'da ehl-i sünnete karşı bile takiye yapmayı gerekli görürler. Yani biz ehl-i sünnetiz. Mesela bizden gibi görünür bir Şii. Mesela bizim aramızda namaz kılarken bizim gibi namaz kılar. Tepki almamak için. Şii olduğu belli olmasın diye. Halbuki takiye Müslümana karşı yapılmaz. Kafire karşı yapılır. Ehl-i sünnetteki takiye ancak caiz ve de kafire karşı. Onlardaki takiye hem vacip görüyorlar kendini gizlemeyi, onlardan gibi görünmeyi, hem de Müslümanlara karşı bile bunu caiz görüyorlar. Halbuki Müslümana karşı takiye olur mu? Ehl-i sünnet seni öldürecek mi? Ne yapacak ki ya? Neden bizi aldatıyorsun ki? Şii, sen Şii olduğunu belirt. Göster. Neden bizden gibi görünüyorsun ki? Yani seni öldürecek miyiz ki? Bu kadar da olmaz. Yani Şia takiyeyi vacip görmekle ve ehl-i sünnete karşı da takiye yapmayı, kendini gizlemeyi caiz görmekle takiyye konusunda ifrata gitmiştir. Takiyye kafirler içindir. Biz kafir miyiz? Bize karşı takiyye yapıyorsunuz. Senin Şii olduğunu bilsek öldürecek miyiz yani? Bu ne demek yani? Bizi kafir yerine mi koyuyorsunuz ki takiyye yapıyorsunuz bize karşı? Ama tabii öyle fikirler var ki o fikirleri saklamaları gerekiyor. Mesela Hazreti Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman aslında sevmez ve nefret ederler. Onu saklayabilmek için takiye yapıyorlar. Halbuki bunlar sahabiydi, peygamberimizin akrabalarıydı. Ebu Bekir, Ömer peygamberimizin kayınbabasıydı, ilk Müslümanlardı. Hazreti Osman onun damadıydı. Bunlar ilk Müslümanlardır, bunların faziletleri saymakla bitmez. Bunlar muhacirdir. Nasıl siz bunlardan nefret ediyorsunuz? Nasıl bunların hilafetini kabul etmiyorsunuz? Ondan sonra da bizden gibi görünüp takiye yapıyorlar ve bu konuyu konuşacakları kişiyi bir kenara çekip gizli konuşuyorlar. Onu önce ısıtıyorlar, onu hazırlıyorlar. Ondan sonra bir kenara çekip gizlice bunu söylüyorlar. Yani Sünnilerin içinde bu görüşlerini ortaya koymuyorlar. Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a laf söylemiyorlar. Aslında nefret ediyorlar. Ama bunu açıklamıyorlar. Bize karşı da takiye yapıyorlar. Kendilerini gizliyorlar. Halbuki takiye kafire karşı yapılır. Siz bu görüşleri bırakın. Takiye yapmanıza gerek kalmaz. Bu görüşlerinizi bırakın. Sünnilere karşı takiye yapmanıza gerek kalmaz. Görüşünüz yanlış. Görüşünüz yanlış yani. Sahabeyi nasıl sevmezsiniz? Ebu Bekir, Ömer, Osman'ı nasıl halife görmezsiniz? Hazreti Ali de bunları beyat etti. Hazreti Ali de onların emrinde görev aldı. Bu üç halifeyi o da beyat etti. Hazreti Ömer'e kızını bile verdi, kızını evlendirdi onunla. Size ne oluyor? Bu görüşleri bırakın. Takiyeye gerek kalmaz. Bu görüşleri bırakmıyorlar. Ondan sonra Sünnilere karşı takiye yapıyorlar.
Biz bu konular çok konuşmak istemiyoruz. Şu anda Sünni Şii meselesini konuşmanın zamanı değil. Şu anda Amerika'ya ve kafirlere karşı birlik beraberlik zamanı. O yüzden bunları konuşmuyoruz. Ama bu böyle. Bu yanlış. Bu yanlışı da bilmeliyiz. Çok gündeme getirmiyoruz, getirmemeliyiz. Ama bilmeliyiz de yani. Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Hazreti Ayşe'ye dedikleri lafları da bilmiyor değiliz. Biliyoruz yani. Böyle de olmaz. Takiye kafire yapılır. Ve takiyeyi bir de vacip görüyorlar. Hani bizde yalnızca caiz. Yani Ammar bin Yasir'in yaptığı şey yalnızca caiz. Hubeyb'in yaptığı şey azimet. Daha takva. Şehit olmayı göz aldı. Onlar ise takiyeyi vacip görüyor. Yani kendini gizlemek zorunda olarak görüyorlar. Şimdi İran devrimini anlamayanlar devrimin mezhep sayesinde olduğunu zannediyorlar. Şia'nın daha devrimci olduğunu, daha radikal olduğunu filan zannediyorlar. Öyle değil. Hanefilik çok daha radikaldir. Ehl-i sünnet takiyeyi ancak caiz görmüştür. Tavrını koymayı, ölümü göze almayı daha üstün görmüştür. Şia ise tavrını koymayı haram görmüştür. Takiyeyi vacip görmüştür. Hangisi daha radikal, hangisi daha tavrını koyuyor? Orada devrimin olmuş olması başka faktörlere bağlı. Şii olduklarından devrim yapmış değiller. Başka faktörlere bağlı. Orada bizim buralarda olan devrimler olmamış. Orada medreseler kapanmamış. Orada harf devrim yapılmamış. Orada alimler öldürülmemiş. Burada olanlar orada olmamış. Orada binlerce medresede yüz binlerce talebe okumaya devam etmiş. Devrim olmuşsa bunlarla olmuş. Bunlara bağlı. Mezhebine bağlı değil. Mezhebe kalırsa ehl-i sünnet daha radikaldir. Daha cihat taraftarıdır. Boynunu bükmeyi kabul etmez. Şia'da ise mantık şudur. Bunları bizim başımıza Allah getirdi. Demek layığımız bu. O halde karşı gelmeye gerek yok. Cihada gerek yok. Şia'nın mantığı budur. Bunları Allah getirdi. Demek layığımız buymuş. Biz iyi olursak bunları Allah geri götürür. Halbuki sen iyi de olsan o zalim diktatörler o saltanatı bırakmazlar. Halk İslam'ı istese gene o zalimler bırakmazlar. Dolayısıyla mantıkları odur. Yani takiyeyi her yerde gerekli görüyorlar. Halbuki ehl-i sünnette takiye sadece caiz görülmüştür. Ve kafirlerin içinde ve kafirlere karşı ve sadece idare etmek olarak görülmüştür. Daha ötesi caiz değildir. Kafire yardım etmek de ne oluyor? Zaruretler haramı mübah kılar. Ama şartları var. Darurat tubihul mahzurat. Fakat bir şartı adem noksaniha anha. Kaidenin devamı var. Her türlüsü değil. Şartları var. Mesela Allah'ı inkar edebiliyorsun. Ölüm tehdidi varsa İslam'ı inkar edebiliyorsun. Ama mesela deseler ki şu adamı öldüreceksin yoksa biz seni öldürürüz. Kabul edemezsin. Öldüremezsin. Ölümü göze alacaksın, öldürmeyeceksin. Deseler ki şu kadının namusunu kirletmezsen seni öldürürüz. Namusunu kirletemezsin, ölmeyi göze almak zorundasın. Yani haram, zaruretler haramı mübah kılıyor ama her zaman değil. Şartları var. Size bir baskı mı yapıldı? Irak halkını öldüreceğiz. Bize yardım etmezseniz sizi de vuracağız denildi mi? Denilmedi. Denilseydi yardım etmek, Amerika yardım etmek caiz olur muydu? Gene olmazdı. Çünkü sen kurtulacaksın ama onlar ölecek. Niye, onlarınki patlıcan mı? Seninki can, onlarınki patlıcan mı? Kendini kurtarmak için onların ölümüne evet diyemezsin. Zaruret haramı mübah kılar ama bazen mübah kılar. Mesela diyelim ki açsın, ölmek üzeresin, leş yiyebilirsin. Mesela tehdit altındasın, İslam'ı inkar edebilirsin. Bu gibi durumlarda. Ama filanı öldüreceğiz, gel bize yardım et, edemezsin. Yoksa seni öldürürüz, öldürün. Öldürün, ben kimseyi öldüremem. Ben size yardım edemem. O zaman seni öldürürüz, olur öldürün. Siz cehenneme gidersiniz, ben cennete giderim. Ama ben size yardım edemem. Yani zaruretler haramı mübah kılıyor ama yerine göre her türlü haramı mübah kılmıyor. Bir kadının namusunu bile kirletemezsin öldürülmemek için. Öldürüleceksin çünkü onun namusu candır. Onun canını katletmiş gibi olursun. Elhasılı Takiye'nin yani sınırları var ve Hazreti Ali'ye dayanmak istiyorlar. Hazreti Ali yani Şia Hazreti Ali'yi birinci imam olarak gördüklerinden, onun izinden gittiklerinden dolayı hep ona dayandırırlar her şeyi ve Nehcül Belaga diye bir kitapları var. Hazreti Ali'nin hutbelerinden oluştuğuna inanıyorlar. Hani onun mu değil mi biz tam bilmiyoruz. Onların iddiası odur ve Kur'an'dan sonra da en önemli kitabı onu görürler. Seyyidina Ali'nin hutbeleri, Nehcül Belaga. O Nehcül Belaga'da Hazreti Ali ne diyor? Böyle mi yapın diyor, kendinizi gizleyin mi diyor? Hayır, tam tersine imanın alameti diyor, faydana veya zararına olan yerde doğruluğu yalana tercih etmendir. İmanın alameti, faydana da olsa, zararına da olsa doğruluğu tercih etmendir. Hazreti Ali Nehcül Belaga'da bunu söylüyor. Ve kendi kaynakları Nehcül Belaga. Ve buna rağmen takiyeyi vacip görüyorlar. Halbuki Hazreti Ali doğruluğu daha üstün görüyor. Kendi kitaplarına da uymamış oluyorlar. Demek ki Müslüman kafirlerin arasında ise kendini koruyabilmek için onlarla idareyi maslahat yaparsa bu caiz olan takiyedir. Yani onlara söz söylemiyor, düşmanlığını belli etmiyor, içinden nefret ediyor ama dışından belli etmiyor. Buhari'de geçen Ebu Derda'nın sözü gibi yani, biz bazılarının yüzüne gülerdik ama kalbimiz onlara lanet okurdu. Aynen onun dediği gibi, böyle davranıyorsa bu takiyye, caiz olan takiyye. Ama hakkı söylerse daha da üstündür. Takva olan da odur. Fakat Müslümanların öldürülmesi, malların gasp edilmesi, yalan şehadette bulunmak, suçsuz insanlara iftira atmak gibi konularda takiyye caiz değil. Kendini korumak için birine yalan iftira atamazsın, zina edemezsin, adam öldüremezsin, malını çalamazsın, kendini korumak için bunlar yapılamaz. Bu takiyye caiz olmayan bir takiyyedir. Ve hatta bazı alimler takiyye malı korumak için caiz değildir demişlerdir. Ancak canını korumak için caizdir. Yani mesela kafirler sana bir şey yapmayacaklar. Kendi tavrını koyarsan, bir şey yapmayacaklar. Seni öldürmezler, bir şey yapmazlar. Ama sen mesela malına el koyarlar diyelim ki. O durumda tavrını koyman gerekir. Takiyye yapmayacaksın diyen alimler var. Mezheplerin bir kısmı ancak cana bir kasıt olacaksa takiyyeyi caiz görüyor. Ve Türkiye'nin Amerika yardım etmesinde böyle bir durum var mıydı? Veya takiyyenin bir başka şekli bugün İslami hareket metodunda uygulanan şekli. Müslümanlar tavrını koymuyor, la ilahe illallah'ı anlatmıyor, onlardan gibi görünüyorlar. Yani bir tehdit mi var onlardan gibi görünmenizi gerektiren, kimliğinizi ortaya koymamanız için bir sebep mi var? Neden onlardan gibi görünüyorsunuz? Ve onların küfür kelimelerinin icabında söylüyorlar, inanmadıkları şeyleri söylüyorlar. Ve bunun adını takiyye koyuyorlar. Hayır yani buna gerek yok ki, seni ölümle mi tehdit ettiler? Bir uzvunun telef etmekle mi tehdit ettiler? Bu kelimeyi neden söylüyorsun? Neden onlardan gibi görünmeye çalışıyor? Efendim İslam'a hizmet etmek için. İslam'a hizmetin yöntemini peygamberlerden öğrenebiliriz. Böyle bir yöntem yok. Bu Müslümanların şahsiyetini götürüyor. Müslümanların dik durmasını engelliyor. Sağlam bir hareketin, sağlam bir kadronun meydana gelmesini engelliyor. Gerçek bir İslami hareketin doğmasını engelliyor. Herkes böyle kişiliksiz, şahsiyetsiz, rengarenk, lastik gibi sünen, taviz veren insanlar olunca gerçek bir İslami hareket oluşmuyor. Bu İslam'a zarardır, fayda değil. Gerçek bir hareket oluşmuyor bunun yüzünden. Ve bunun adını da takiyye koyuyorlar. Takiyye yapıyoruz. Takiyyenin böylesi caiz değil. Hangi mezhepte bu takiyye var? Yani sana tehdit yok. İlla da bu kelimeleri söyleyeceksin diyen yok. Şu metodu illa da izleyeceksin diyen de yok. Ve öyle bir şey olsaydı gene caiz olmazdı. Çünkü şahsını korumak için takiye tehdit altında caiz veya malını korumak için, sen ise İslami hareketi tehlikeye atmış oluyorsun. Kendini belki onlardan göstermekle İslam'a faydalı olacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Tam tersine İslam'a zararlı oluyorsun. Ve İslami hareketin oluşamamasına sebep oluyorsun. Bu takiye kendini korumak için ve Müslümanları korumak için tehdidi durumunda caiz görülmüş. Sen ise bunu bir hareket metoduna çevirmişsin. Bu bir hareket metodu değil takiye. Kendini kurtarma metodu. Hareket metodunu peygamberden öğreneceksin. Takiye kendini kurtarma metodudur. Ve şartlarına uyarak sen takiyeyi hareket metoduna dönüştürmüşsün. Yok böyle bir hareket metodu. Peygamberimiz Ammar bin Yasir'e izin verdi. Bir daha başına gelirse aynı olay, gene onların dediğini söyleyebilirsin dedi. Peki peygamberimiz kendisi hareket olarak böyle bir şey yaptı mı? Onlardan gibi göründü mü? Hareket olarak. Hayır. Ammar bin Yasir'in olayı ferdi bir olaydır. Böyle bir durumda kendini kurtarabilirsin. Ama hareket eğer öyle davranırsa hareket biter. şahsiyetsiz, kişiliksiz insanlar çoğalır. Sağlam bir kadro meydana gelmez. Bir insanın hayatının korunması başkadır. O yöntemin bir cemaat tarafından izlenmesi başkadır. Arada fark var. Fıkıh ne demek? Fehmu dakik, ince anlayış. İnce anlayışla fıkıh anlaşılır. Arada fark var. Bir kişinin hayatının kurtulması için ona izin verilmesi başka bir şey. Onu bir hareketin yöntem olarak alması başka bir şey. Bir insana mesela peygamberimize biri geldi dedi ki ya Resulallah ben çocuğumun olmasını istemiyorum cariyemden. Azil yapabilir miyim çocuğun olmasını engellemek için? Efendimiz sen bilirsin dedi. Allah isterse gene çocuğun olacaktır ama bunu da bil dedi. Şimdi bir kişiye izin vermek başka bir şey. Bütün toplum aile planlaması yapsın demek başka bir şey. Bir kişi, iki kişi, beş kişi yaparsa bir şey olmaz. Ama toplumun hepsinin teşvik edilmesi bir tehlikedir. 5-10 kişi yapsa bir şey olmaz ama tüm toplum yaparsa bir tehlike olur. Nüfus azalır. İhtiyar nüfus çoğalır. Genç nüfus azalır. Ve bir sürü başka zararlar gelişme de durur. Bir kişiye fetva verilmesi başka, topluma verilmesi başka. Bir kişiyle bir şey olmaz ama toplumun hepsi yaparsa zarar görür toplum. Onun gibi şimdi Ammar bin Yasir İslam inkar eder, onlardan gibi görünür, bir şey olmaz. O anda canını kurtarması daha önemli. Zaten iman duruyor yerinde. Ama siz onu bir hareketin metodu yaparsanız, o zaman hareket diye bir şey kalmaz. Onun imanı durur kalbinde ama sizin hareketiniz durmaz yerinde. Hareketiniz biter. Şahsiyetsiz bir harekete dönersiniz. Lastik gibi sünen bir hareket olursunuz. Ve biter gidersiniz. Yani fertle hareket farklıdır yani. Hatta Mücahit'ten gelen bir rivayette o diyor ki bu sadece İslam'ın ilk günlerindeydi. İslam zayıfken takiyeye izin verildi. Sonra İslam devleti kuruldu. Müslümanlar güçlendi. Takiye caiz değil artık diyor. Yani tekrar zayıfladı tabii sonra Müslümanlar şu andaki gibi. Takiye gene caiz ama takiye ne? İşte anlattım. Kafire yardım etmek değil. Müslümanların aleyhinde kafire yardım etmek takiye değil. Müslümanların öldürülmesine yardım etmek takiye değil. Kafirlerin içinde kalmışsanız ortamı idare etmek, hicret edemiyorsanız ortamı idare etmek. Yani özetle müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa Allah'la dostluğu kalmaz. İlla en tettakum minhum tukate. Ancak onlardan sakınmak için takiye yaparsanız başka. Yani ortamı idare ederseniz. O durum. Ancak buna izin verilmiş. Kafirlere yardım etmeye izin verilmemiş. Takiye bu. Kafirleri İslam devletinde çalıştırmak caiz mi? Önemli makamlara getirmek caiz değil. Bu da dost edinme kapsamına girer. Yani dost, evliya kelimesi, veli kelimesi, velayetten de, velayet olarak da anlaşılır. Yalnızca dost olarak değil, veli olması. Yani Müslümanın, Müslümana veli olması gerekir. Kafir, Müslümanın velisi olamaz. veli kelimesi dost manasına geldiği gibi bir de onun üzerine söz sahibi olan velisi manasında da kullanılır. Kafirin Müslümanların başında lider olması ve Müslümanların hamisi ya da velisi olması caiz değil. Bir baba kafirse, çocuğu Müslümansa o baba o çocuğun velisi sayılamaz. Dolayısıyla devletin başındakiler toplumun velisidirler ve Müslümanların başında olanlar Müslüman olmak ve İslam'la idare etmek zorunda, aksi halde veli sayılamazlar. O yüzden denilmiştir ki fıkıhta kafirin velayeti yoktur. Yani kafir Müslümana veli olamaz. Yani başında hakim ve lider olamaz. Müslümanların lideri Müslümanlardan olmak zorundadır. Kafirlere idareyi teslim edemezler. Hatta kafir için ayağa kalkılması bile haramdır denilmiştir. Çünkü kafirdir. Kafire hürmet gösterilemez denilmiştir. Tabii bu duruma göre değişebilir. Bazen onlar ayağa kalkıyorsa, sen kalkmadığın zaman saygısızlık olarak görülecekse. Mesela bugün iki tane diyelim başbakan, biri Müslüman, biri kafir mesela. Şimdi Müslüman olan başbakan kafire kalkmasa, oturduğu yerde elini böyle uzatsa ya da elini uzatmasa, devletler arası kriz doğar yani. Bu gibi durumlar değil ama bazı durumlarda kafiri ayağa kalkılmaması, kafiri dost edinmemek kapsamında ele alınmıştır. Mesela Üstad Bediüzzaman rahimahullah Rusya'ya esir düştüğünde oranın işte kralın veliahtı prens gelmiş esirleri görmeye. Herkes ayağa kalktığı halde o kalkmamıştı. Kalk dediler, kalkmadı. İdamına karar verdi. Öldürün bunu dedi. Zaten esir. Öldüreceklerdi. Kendisine dediler ki, bu alimdir, Müslümandır diye kendi dininden olmayana ayağa kalkmıyor. Sana karşı özel bir nefreti olduğundan, saygısızlık yapmak istediğinden değil. Bunların dininde böyle. O yüzden dediler. O zaman tamam dedi. Madem ki dininin gereğini yapıyorsa tamam dedi. Öyle idamdan döndü Bediüzzaman. Yani Müslümanın Müslümana hürmet etmesi caiz. Kafire hürmet caiz değil. Ama dediğim gibi yani bazen olur ki ayağa kalkmazsan, selamını almazsan, elini uzatmazsan daha büyük bir fitne olabilir, daha büyük bir zarar gelebilir. Ya da o insanı kaybedebilirsin. O gibi durumlarda kalkılabilir. Çünkü o da sana kalkıyor zaten. Yani bir davetçinin böyle davranması gerekir. Ama bazen olur ki kalkmaması da gerekebilir, tavrını koyması gerekebilir. Bediüzzaman yaptığı da o. Bazen tavır koymak gerekir. Takiye orada doğru olmaz. Orada tavır koymak doğru olur. Duruma göre bu değişebilir. Kafir hiçbir şekilde Müslüman için veli olamaz. Ve böylece bu dersimizin sonuna gelmiş olduk. Allah kitabını anlamayı nasip etsin. Yanlış anlayışlardan Müslümanları kurtarsın. Kafalarına göre anlama huyunu bıraksınlar.
İlim adamları ne demiş, mezhepler nasıl açıklamış, müfessirler bu ayetleri nasıl açıklamışsa, o şekilde anlamayı, kabul etmeyi Allah nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.